Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından Yıl Sonu Muhasebesi başlıklı Kübra Ergin imzalı yazıyı paylaşacağız. Miladi olarak senenin son günündeyiz, son akşamındayız, son gecesindeyiz ve bir nefis muhasebesi, bir yıl sonu muhasebesi yapmak adına yıl sonu muhasebesi başlığını taşıyan yazıyla programımıza başlıyoruz. Buyurun efendim. Miladi 2020 yılına veda ediyoruz. Yılbaşı derler de neden yıl sonu demezler. Hep yeni bir yılın geldiğini düşünür insanoğlu, sanki bir yıl daha yaşayacağına dair garantisi varmış gibi. Halbuki kesin olan şey bir yılın bittiğidir. Geçen yılın muhasebesini ne kadar yaptık? Hep geleceğe yöneliyoruz. Geçmişi bitirdik ve bugünü aceleyle tüketiyoruz. Geleceğe gözümüzü dikiyoruz. Geçmişi nasıl geçirdik ki geleceği ne kadar değerlendireceğiz? 2020 yılında olup bitenlerden ne kadar ders aldık? Çok iyi hatırlıyorum. İnternette bir konuşma dinlemiştim. Mevzu eğitimdi. Ülkemizde fen ve teknoloji eğitimine önem verilmesi gerektiğinden bahsediyordu. Aslında dini eğitimi hedef alıyordu ve bir iddia ortaya atıyordu. Diyordu ki, eceliyle ölen son insanlar biz olacağız. Güya suni organların yapılacağından ve yakında ölümün ortadan kalkacağından bahsediyordu. O iddiadan az zaman sonra malum COVID-19 salgını ortaya çıktı. Güya ölümü ortadan kaldırma iddiasında bulunan kibir abidesi adamlar bir virüsle baş edemediler. Üstelik bu salgının son olacağı da belli değil. Çinli bir bilim kadını hayatını virüslere adamış. Onun çalışmalarına göre henüz insanlara bulaşmayan çok sayıda virüs var. Yani her saniye Rabbimizin muhafazası altındayız. Eğer başka bir virüsü daha musallat etse aynı şeyleri yine yaşayabiliriz. Hatta daha beterlerini. Başımıza salgın hastalıkların gelmesi değil, asıl gelmemesi daha büyük mucize. Küçücük bir anahtar meselesi. Virüsün yapısındaki o anahtarı insan hücresine girecek şekilde değiştiriverince olanlar oluyor. Hızla değişen gündemler bizi asıl gerçek halimize yabancılaştırıyor, gerçek durumumuzu unutturuyor. Biz son derece narin, zayıf, kolayca müteessir olan bir canlıyız. Velev ki demirden, tunçtan olsaydık da ölmemiz ezelde takdir edilmiş. Hele hesaptan kaçışın hiç çaresi yok. 2020 senesi bazı güzel haberler de verdi ve ümitler de yeşertti. Kardeş Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgalden kurtarmasının sevinci mesela. Mesele sadece bir miktar toprak meselesi değil, uzun bir zamandan beri bir Müslüman ülkenin haklı davasında netice alması meselesi. Bu nice coğrafyalara ümit vermiştir inşallah. Azerbaycan'ın Türkiye'ye güveni boşa çıkmadı. Türkiye dostlarına ne kadar güçlü bir destek verebildiğini açıkça ortaya koydu. Ülkemiz kendi vatandaşlarını, dostlarını ve kendisine sığınanları hayal kırıklığına uğratmadı. Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de aktif politikalar izlerken haklarını koruma konusunda da kararlı bir duruş sergiledi. Ermenistan'ı kışkırtan Fransa kendi derdine düştü. İslam ülkelerinin boykot çağrısı karşısında eli ayağı birbirine dolandı. Rusya Türk dünyasını karşısına almayı göze alamadı. ABD ve Avrupa Birliği'nin zaten kimse için rahatını bozmaya niyeti olmadığı iyice ortaya çıktı. Hristiyan dünyası Ermenistan'ı yarı yolda bırakırken sadece Türkiye'nin desteği ve Allah'ın yardımıyla Azerbaycan zafer kazandı. Bu da gösteriyor ki İslam coğrafyası tamamen birlik olsa karşısında hiçbir güç duramaz. Bunlar hep ümit verici manzaralar ama ne yazık ki bazı gözlere perde inmiş, bir türlü göremiyorlar. Hala Allah'ın değil de şunlardan bunlardan korkuyorlar. Halbuki boşuna korkuyorlar. Batı alemi yorgun, bıkkın, kendine güvenini yitirmiş. Artık balon gibi kof bir görüntü. Ne ümit vaat etmiyor ne de korkulacak bir yanları var. Batı'nın teknolojisi güç kaynağı olduğu kadar zayıflık sebebi de. Çünkü çok masraflı. Yeraltı, yerüstü kaynaklara, ticari münasebetlere, yeni pazarlara muhtaçlar. Milletler arası ilişkiler uzmanı bir konuşmacıdan duymuştum. İngiltere halkı sadece kendi ürettikleriyle ancak senenin 14 günü karnını doyurabilirmiş. Geri kalanını başka ülkelerden satın alıyorlar. O parayı da geçmiş sömürgeleri sayesinde kazanıyorlar. Batı ülkelerinin halkları konfora alışık, nefsani, bencil, asi ve hatta yer yer vahşi. Pandemi döneminde Amerika'da silah satışları kat kat artmış. O silahları niye alıyorlar? Komşum beni soymaya gelirse ondan önce ben onu öldüreyim diye. Böyle bir halk herhangi bir inanç veya ideoloji için fedakarlık gösterir mi? Haliyle hiçbir konuda halkın fedakarlığına güvenemeyen idareciler siyasi açıdan cesur kararlar veremezler. Zaten demokratik sistemin kendisi bile bir zayıflık sebebi. Birkaç seneliğine seçilen, tekrar seçilmek için halkın oyuna muhtaç olan bir siyasetçi ne kadar cesur olabilir? Darbeci, işbirlikçi idareler daha da beter. Onlar korku hegemonyalarını ancak kendilerini o mevkiye getirenlere güvenerek sürdürürler. Üstelik kötü idareleriyle halklarının karakterini bozarlar. Ancak halkıyla arasında manevi bir bağ olan, ortak inancı, ortak davası olan idareciler halkına güvenebilir. Bütün bunları düşünerek ülkemiz için, halkımız için ümit var olmamız lazım. Aşırı tenkit edici, kınayıcı olmak ümitsizliğe düşürebiliyor. Bundan da sakınmalıyız. Mesela ümit deyince akla gençler, kadınlar, aile, yeni yetişen nesil geliyor. Bu konuları ihmal etmemeliyiz. Daima ıslahına çalışmalıyız ama aşırı endişeye de kapılmamalıyız. Çünkü bu meselelerde fıtratın, tabiatın rolü baskındır. Aşırı mükemmelliyetçi olmamak lazım. Genç her zaman gençtir. Kadın her zaman kadındır. Çocuk her zaman çocuktur. Toplumu arabaya benzetirsek, ön tekerlek idareci durumunda bulunan güçlü yetişkin erkekler, babalar, hocalar, idareciler, patronlar vesairedir. Diğerleri de arka tekerlektir. Ön tekerlek nereye giderse, arka tekerlek de oraya gider. Gençlerimize güzel örnek olmamız lazım. Bize bir samimiyet ve fedakarlık görmeleri lazım. Önlerini açmamız, imkanlar sunmamız, teşvik etmemiz, fırsat vermemiz lazım. Güvenmemiz lazım, affetmemiz, hoş görmemiz, düştüğünde elinden tutup kaldırmamız, tekrar tekrar denemesini sağlamamız lazım. Kadınlar da öyle. Kadın beyninin yalan makinesi gibi olduğu, karşısındaki kişinin samimiyetsizliğini hemen fark ettiğini söylüyorlar. Bir gün otobüs durağında beklerken yanındaki kadınların konuşmaları kulağıma çalındı. Biri diğerine çizmesini gösteriyor ve fiyatını söylüyor. Diğeri çok pahalıymış, kocan kızmadı mı diyor. O da cevap veriyor. Hele bir kızsın da göreyim, en azından bunu ayağıma giyiyorum, bir işime yarıyor. Ya onun kablolu televizyonuna, internete ödediği paralar ne işimize yarıyor? Aynı şeyi çocuklar da annelerine yapıyor. Mağazadan çıkan bir anne kız kavga ediyor. Anne kıza çok pahalı alamayız diyor. Kız havası çıktığı kadar bağırıyor. Kendini olunca alırsın ama. Mecbur mağazaya geri dönüyorlar. Ama bunların yanında çok güzel örnekler de var. Bir gün Pendik'te bir sohbete davet edilmiştim. Bir hanım arabasıyla gelip duraktan aldı. Bey böyle çalışmalar yapsın diye hanımına arabasını bırakıp kendi otobüsle işe gidiyormuş. Sohbet yaptığımız eve gelince mahalledeki hanımlar beylerinin desteğiyle bir daire tutmuşlar. Çocuklarının okuldan sonra devam edeceği bir kurs açmışlar. Mahallede her yaştan Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenlere ders veriyorlar, sohbetler düzenliyorlar. Her şeyi Diyanet'ten, devletten beklemiyorlar. Ne kadar güzel. Zamanımızda Diyanet İşleri Başkanlığı da imza toplayıp müracaat edildiği zaman kurs açıyor. Yeter ki talep edilsin. İçinde bulunduğumuz zamanın imkanların farkına varmamız lazım. Onları değerlendirmezsek elimizden gider. İnsanların dış görünüşüne bakıp acele hüküm de vermemek lazım. Bir hafız arkadaşım vardı. Beyinin işi icabı Mersin'de oturmaları gerekmişti. orada evinde Kur'an dersi vermişti. Dışarıdan tesettürsüz olarak gelen hanımlara bir sabahlık ve şal veriyormuş. Kimseye dış görünüşü sebebiyle soğuk davranmadığı için çok gönül kazanmış. Allah razı olsun. İzmir depreminin de gösterdiği gibi hepimiz birbirimize muhtaçız. Aynı ülkenin insanlarıyız. Kader birliğimiz var. Bize bir samimi, hesapsız, riyasız bir iyilik, fedakarlık görmeleri için her şey bir fırsat olabilir. Allah'ın her işinde bir hikmet vardır. Bize düşen kendi mesuliyetimizi yerine getirmek. İnşallah gelen seneyi gidenlerden çok daha iyi değerlendirmemiz ümidi ve temennisiyle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak bu akşam Kübra Ergin'in kaleme aldığı Yıl Sonu Muhasebesi başlıklı yazıyı paylaştık. Şimdi de Özlem Abay imzalı Af ve Mağfiret Ümidi Tevbe başlıklı yazıyı sunacağız programımızda. Sultan 3. Murat Han uyanamadığı bir sabah namazının hicranını günümüze dek terennüm edilen bu mısralara döker. Nefsini gaflette olduğunu söyleyerek uyarır. Uyan ey gözlerim, uyan diyerek. Baş gözüyle kalp gözünün ölmeden evvel bir gönül kıvamında bir araya gelmesini arzu eder. Gaflet hali unutma ve yanılma anlamlarını ihtiva etmekle beraber asıl bir şeyi bile bile terk etmek manasına gelir. İbni Ebu'l-Havari gafleti en büyük musibet ve kasvet olarak tanımlamaktadır. İnsanın en büyük gafleti nefsine kul olması, en derin uykusu da gaflet uykusudur. Ebu Cafer Sinan'a göre bir insanın işlediği günahtan tevbe etmesi gerektiğinden gafil olması o günahı işlemesinden daha kötüdür. Bu yüzden mümin kulların son nefese kadar tevbe istiğfarı dilden düşürmemesi gerekir. Çünkü hata yapmak insanın fıtratı gereğidir. Hiç hata yapmamak meleklerin, hiç iyilik yapmamak iblisin hata ve günahtan sonra iyiliğe yönelmekte insanın özelliğidir. Önemli olan hatayı alışkanlık haline getirmeden hemen nedametle ilahi rahmetin kapısına koşmaktır. İlahi emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışları ifade eden günah, insanın cehaletinin ve gafletinin sonucu hasıl olmaktadır. Bütün günahların temelinde insanın kibri, cehaleti, itaatsizliği, hırsı, şehveti, öfkesi, tembelliği ve benzeri nefsin temizlenmesi gereken olumsuz özellikleri vardır. Günah verdiği bir davranıştır. Lakin topluma ve başkalarının haklarına tecavüz eden bir suç unsuru olduğunda daha geniş bir kitleyi etkiler. Bunun için kişiye düşen verdiği günahlardan nedametle pişman olup tevbe etmek, toplumu ilgilendiren hatalardansa hatasını düzeltmekle temizlenmektir. Bizim bu yazımızın konusu kişinin gafletinden hasıl olan ferdi günahlarına tevbe etmesi olacaktır. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde pişmanlık tevbedir buyurmuşlardır. Uykusu çok gözlerimiz gaflet perdesinin kalındığını fark ettiğinde Rabbimizle aramızdaki uzaklığın günahlarımızdan kaynaklandığını idrak ederiz. Bu idrak Allah'ın sevgisini kaybetme korkusuyla birleşince bizi ilahi dergahın kapısına götürecektir. Tevbeyi geçmiş hataların verdiği iç sancısıdır diye tarif edenler de olmuştur. Geçmişin iç sancısıyla telafi imkanının aranması, iman yakınlık duygusu, bulunduğu hale pişmanlık ve istikbalde o hataları terk etmeye azmetmeden maksadın hasıl olmasına tevbe diyoruz. Sehl bin Abdullah, tevbe kötü huyları iyi huylarla değiştirmektir demiştir. Tevbe, Allah'la kulu arasındaki dostluğu sağlayan bir vasıtadır. Kul, Allah'la elest bezmindeki ahdini tevbeyle tazeler. Allah'la aramızdaki zedelenen iman bağını, tevbenin nedamet ateşi yeniden tesis eder. İlahi kelamda, ey müminler, nasuh tevbeyle Allah'a tevbe edin buyurulmaktadır. Tevbe günahı terk ve günahı terk etmekte de azimli olmaktır. Kur'an-ı Kerim, tevbenin peygamberler yolu olduğunu söyler. Birçok ayeti kerimede peygamberlerin af ve mağfiret talepleri bulunduğu haber verilmekte, Peygamber Efendimiz'e de Allah'tan mağfiret dilemesi emredilmektedir. Peygamberlerin günah işlemekten korunduğu bilinmekle beraber, Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde, "Bazen kalbimi bir perde bürür de günde 100 defa tevbe ettiğim olur." buyurmaktadır. Her insan nesebine uyar. Tevbe Hazreti Adem aleyhisselam ve peygamberlerin yoludur. Gazali Hazretleri İhya-u Ulumiddin'de Ademoğlunun kusur işleyip günahkar olması şaşılacak bir şey değildir. Bu bir tabiattır. Evlat babaya benzeyebilir. Fakat benzeyiş her yönden olmalıdır. Baba kırdığını sardığı ve yıktığını yaptığı gibi evladı da aynı yolu tutmalıdır. Nitekim Adem aleyhisselam zelle sadır olduktan sonra hemen nadim oldu. Onun ateşiyle yandığı tevbekâr oldu yazar. İlahi kelamda buyurulduğu üzere Adem aleyhisselam, "Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." diye Rabbine iltica etmiş, ilahi dergahın kapısında af ümidiyle günahını itiraf etmiştir. Samimi tevbe konusunda ilk misal Hazreti Adem aleyhisselam olmuştur. İşlediği bir zelle dolayısıyla Hazreti Adem aleyhisselam Serendib'e, Havva validemizde Cidde'ye indirilmiş, can yakan bir tevbe içinde 40 sene birbirlerinden uzak, yalnız ve mahzun kalmışlardır. Onların bu tevbesi nasuh tevbenin ilk örneği olmuştur. Bu davranışta nedamet, pişmanlık, tevbe, istiğfar ve Allah'tan ümidini kesmeme vardır. Evlada düşen babanın yolunu takip etmek, Allah'la ahdini her dem taze tutmak ve affedilme ümidini hiç kaybetmemektir. Cenab-ı Hak da ayeti kerimede, "Ey iman edenler, samimi bir tevbeyle Allah'a dönün." buyurmaktadır. Allah'la kulu arasındaki yakınlığı tazeleyen tevbe, Rabbimizin gafur, gaffar, tevvab gibi sıfatlarına da işaret etmekte, af ve mağfiretiyle kuluna ümit vermektedir. Tevbe, kulun nefsini kirden arındırma çabasıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur, "Tevbe et, Allah yoluna uymayan fiil ve hareketlerden vazgeç. Aynı zamanda tevbende de sebat et. Mesele sadece tevbe etmek değildir. Sadece tevbe etmiş olmak işi halletmez. Asıl mesele tevbede sebat etmektir. Nitekim bir ağaç dikmekte esas olan da ağacı dikmek değildir. Asıl mesele dikilen ağacı büyütmek, meyve verir hale getirmek ve daimi bir surette güzel meyve vermesini temin etmektir. İnsan fıtraten hem iyilik hem de kötülük yapma özelliğine sahiptir. Hatadan beri olmak mümkün değil. Önemli olan imanın bir tezahürü olarak hatada ısrar etmemek, tevbeye sarılmak ve istikbalde de hata yapmaktan kendini korumaya azmetmektir. Bu vicdani sorumluluk kulun her an tevbe istiğfar halinde bir ömür sürmesini sağlayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, "Allah'ım, öfkenden rızana, cezalandırmandan bağışlamana sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin." buyurmuştur. Biz de her daim tevbe istiğfar halinde Rabbimize iltica eden takva sahiplerinden olmak dua ve niyazıyla yazımıza Sultan 3. Murad'ın mısralarıyla son verelim. Benim Murat kulum, suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahım ref'et. Resulün sancağı dibinde haşret. Uyan Ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok. Gözlerim uyan. Değerli dinleyenlerimiz, Özlem Abay'ın kaleme aldığı Af ve Mağfiret Ümidi Tevbe başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından paylaştık bu yazıları değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu gecelikte bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yılın, miladi yılın son gecesinden seslendik size. Yeni bir sayfa açılıyor önümüze. Bu yeni yılın ve gecenizin hayırlı, huzurlu, bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Hoşça kalın.